Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bugün neden aşı olmalıyız konusunu konuşacağız. Konu önemli çünkü son zamanlarda sadece Türkiye'de değil dünyada da bir akım başladı aşı karşıtlığı diye ve her geçen gün aşı karşıtlığının ve karşıtlarının sayısı artıyor. Bunu da konuşacağız. Mevsim artık sonbahar, grip mevsimi gelmiş durumda. Grip aşısı olmalı mı, olmamalı mı? Bu konuları konuşacağız ve daha başka şeyler de konuşacağız aşıyla ilgili. Konuğumuz Profesör Doktor Önder Ergönül, kendisi Bilim Akademisi üyesi ve aynı zamanda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar.
Bizim adetimiz olduğu üzere en basit ve temel sorudan başlıyoruz. Niye aşı olur insanlar? Bu aşı nasıl çalışır? Mekanizması nasıl bir şey?
Evet, veya aşı nedir diye soralım.
Evet, aynen. Siz daha basit sordunuz. Evet. Sağ olun.
Şimdi aşı aslında hastalıklardan korunmak için hastalığı bir şekilde önceden vücuda tanıtımını yapan bir molekül. Dolayısıyla bizzat hastalığın bir etkeni olan bakterini, virüsün izole edilmesi ve bunun çok küçük oranlarda vücuda verilmesiyle oluşabiliyor. Tabii binlerce yıllık belki geçmişi var tarih boyunca. Çok önemli tarihsel örnekleri var. Ama özellikle 19. yüzyılın sonrasında bir kere mikrobiyolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir şey. Mikrobiyoloji ve immünoloji denilen yani bağışıklık biliminin ortaya çıkmasıyla, vücudu nasıl bağışık hale getiririz kaygısıyla ortaya çıkarılmış bir şey. Pasteur'un büyük çalışmaları var tabii ki, ilk yapan kimselerden. Robert Koch, Pasteur vesaire, o ilk mikrobiyolojinin kurucuları, modern mikrobiyolojinin kurucuları. Bu açıdan çok az bir miktarda mikroorganizmanın vücuda verilmesi sonucu ve hatta o hastalığı adeta taklit eden, çok hafif formunda bir tür simülasyonunu yapan, provasını yapan bir molekül. Yani vücuda hastalık provası yaptırmış oluyor. Ve vücut molekülleri, bağışıklık hücreleri bunları tanıyarak bir kez daha bu mikrop geldiği zaman vücuda onu gerekli reaksiyonu vererek yok ediyor ve kişinin gerçek anlamda hasta olmasını engelliyor. Bu da tabii kafa karıştırıyor birçok açıdan. Yani burada deniyor ki mesela efendim biz bunu madem vereceksek eğer böyle sonuçta olarak tabii yabancı bir madde veriyoruz. İlaçlar gibi tıpkı. Acaba buna gerek var mı? Neden gerek var? Filan gibi şey oluyor. Oysa tarih boyunca aşıların ortaya çıkmasıyla birçok hastalıklar yok edildi. Bir kere ciddi büyük ilerlemeler sağlandı. Bugün biz Türkiye'de beklenen yaşam süresi 75 yıl. Veya en iyi ülkelerde İsveç'e çıkarsak 85 yıl, 10 yıl aramızda fark var. Bu rakamlara elde edildiyse eğer, bunlar tamamen aşının çok büyük bir önemi var. Birçok halk sağlığı önlemleri yanı sıra 20. yüzyılda...
Rejiden de rica edersek 20 numaralı slaytı gösterirse belki...
Evet, örneğin burada bir emniyet kemeri kullanmak da insan yaşam süresini uzatan bir faktördür. Efendim sağlıklı yiyecekler, temiz suya ulaşım da bir önemli faktördür. Aşılar da böyledir. Yani aşılar da hatta birinci sırada ifade edilir. Çünkü bugün aşılar olmasaydı eğer birçok hastalıktan insanlarımız ölecekti. Türkiye'de ve dünyada pek çok hastalık nedeniyle insanlarımız kaybedilecekti. Bizler de belki yaşamıyor olacaktık veya çeşitli sakatlıklar taşıyor olacaktık. Bunu bilmemiz gerekir. Ve bu mücadele tabii ki devam ediyor, sürüyor aslında.
Birçok yeni de hastalık çıkıyor ve onların da aşısının geliştirilmesi gerekiyor değil mi?
Gerekiyor. Yani, tabii bir yandan yeni hastalıklar var. Yeni ortaya çıkan virüsler, evrim geçiren, değişiklik geçiren, mutasyon geçiren virüsler, bakteriler var. Onlara yönelik hep aşı çalışmaları devam edip geliyor. Hatta şunu da söyleyelim. Örneğin antibiyotik kullanımı 1940'lardan sonra tabii ki devreye girdi ama şu anda çok ciddi direnç var birçok hastalığa karşı. Keşke bunların aşısı olsa diyoruz. Aşılar burada da çok önem kazanıyor. Çünkü eskisi kadar koruyucu değil antibiyotikler. Bütün gelişmişliğine rağmen neden dersek mikroorganizmalar o gelişmiş antibiyotiklere karşı direnç geliştiriyorlar. Bu bir evrim meselesi, mutasyon meselesi. Dolayısıyla dirençli hale geldiği zaman mikroorganizmalar etkili olamıyorlar. Ve buradan bu nedenle kaybettiğimiz çok sayıda hastamız var şu anda Türkiye'de ve dünyada. Dolayısıyla bu hastalıklara yakalanmaktansa önlemek çok daha mantıklı. O zaman aşıya daha çok önem verelim fikri ortaya çıkıyor. Aşılara gerçekten daha çok önem vermeliyiz. Daha iyi aşılar tabii ki üretmek mümkün. Bazı aşılar çok koruyucu. %100 tamamen koruyucu olabiliyor. Ama bazı aşılar,
mesela
kuduz örneğin, kuduz aşısı %100'e yakın koruyucudur. Hepatit yine aynı şekilde, hepatit B, A, hepatit B aşısı da %98, %100'e yakın yine koruyuculuğu olan bir aşı. Şimdi burada nedense tartışılmıyor. Kuduz meselesinde de örneğin aşı olalım mı, olmayalım mı tartışması yok. İki nedenle aslında. Bir, aşının çok yüksek ölçüde koruyucu olması, ama bunu vatandaş bilmeyebilir, bunu biz biliyoruz. Ama ikincisi, vatandaş için daha önemli olan kuduz riski varsa, risk algısı diyelim. Kuduz riski varsa kişi %100, %60-70 koruyucu diye bunu tartışmadan, kafasından geçirmeden hemen aşı olmaya koşuyor. Israrla aşı olmak istiyor. Üstelik de çok da zahmetli. 5 kez olacak belli sürelerde, bir ay boyunca 5 kez gidip aşı olacak falan. Ama burada aşıyı çok tartışmıyor. Demek ki risk algısı çok önemli. Yani kuduzu riskli bir, ciddi, korkutucu bir hastalık olarak görüyor. Doğru, %100 öldürücü olabilen bir hastalık, biliyoruz. Bunu biliyor, bilinçaltında var kişinin. Ve kuduz olmaktansa ben giderim bir ay boyunca 5 defa aşı yaptırırım diyebiliyor ki bu doğru bir davranış, doğru bir tavır. Ama diğer başka durumlarda hem risk algısı belli bir risk skalasında küçük bir yere konumlandırıyor muhtemelen. Örneğin grip dediğimizde, gripi belki en son yine tartışırız, özetleriz.
Gripi konuşacağız zaten.
Veya başka hastalıklarda küçümsüyor, yani onu küçümsüyor. Ve de aşı çok da koruyucu olmayabilir saplantısı, düşüncesi varsa o zaman olmamaya gidiyor. Buna karşı da bir takım başka tuhaf argümanlar üretiyor insanlar.
Şimdi aşının faydaları ortada. Bazı hastalıklar dünyadan silinmiş durumda. Çiçek gibi mesela. Evet. Hiç yani
1978'de
ama görmediğimiz, tabii, 78 yılında dünyadan silinmiş başka mutlaka hastalıklar vardı veya çok çok aza düşürülen hastalıklar. Tabii. Evet, çocuk felci belki öyle
tabii,
değil mi?
Tabii.
Buna rağmen son zamanlarda nedense böyle bir aşı karşıtlığı gelişti. Bunun daha önceki aşı karşıtlığı, biz yayından önce de sizinle konuştuk, aşı karşıtlığı aşının çıkmasıyla aynı zamanda aynı ortaya zaman çıkıyor galiba,
evet,
değil mi?
Evet.
Ama o zamanki aşı karşıtlığından farklı bir durumu var. Şimdi bunu savunan kesim daha modern, böyle hiç de gerici diyemeyeceğimiz.
Evet.
Şu anda daha çok dini nedenlerle karşı çıkılmıyor. Daha böyle nasıl denir?
Daha yarı bilimsel.
Gerekçeler,
yarı bilimsel
diyelim ona. Gerekçelerle karşı çıkılıyor. Şimdi o gerekçeleri bir argümanların üzerinden gidersek, aşı karşıtlığı argümanlarının üzerinden gidersek, mesela aşının bileşiminden başlayalım.
Evet.
Deniyor ki aşının içinde alüminyum var, civa var, formaldehit var. Bunlar insan vücudu için zehirlidir. Formaldehit kanserojen bir maddedir, evet, deniliyor. Bunlar vücuda alınıyor ve aşının yararından çok zararı olabilir deniliyor. Ne dersiniz bu konuda?
Evet. Şimdi bunların aslında hiçbiriyle bugüne kadar bir nedensellik bağı gösterilmemiştir. Bilimde nedensellik bağı çok önemlidir veya Osmanlıca ile illiyet bağı denilen şey. Yani hukuk bu tabiri kullanıyor daha çok. Biz de benzer olarak tıp biliminde nedenselliği kullanırız. Yani ilişki ayrı bir şeydir, nedensel. İlişki dediğimiz şey her şeyle ilişkili olabilir. Yani birlikte paralel gördüğünüz her şey ilişkili diyebilirsiniz. Ama nedensellik bir şeye neden olma durumu. Yani örneğin alüminyum çok suçlanan bir bileşen. Alüminyume bağlı olarak otizm gelişiyor diye iddialar hep oldu, ola geldi. Bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Üstelik
şimdi aşının içinde o alüminyum var mı?
Bazı aşılarda var. Anladım. Doğru. Hepsinde yok. Yalnız hepsinde yok ama bazı aşılarda var. Ancak alüminyum miktar olarak bizim işte yediğimiz ıspanakta çok daha fazla. Bir porsiyon ıspanakta kişi zaten alacağı kadarını alıyor. Veya antiasit denilen mide koruyucu ilaçlarda zaten alüminyumdan ediliyor. Onu sorgulanmıyor mesela. Oradaki alüminyum, bunun içinde alüminyum mu var yoksa magnezyum mu var, başka şey, bunlar hiç sorgulanmıyor. Veya birçok başka ilaçta, bırakalım onu, başka herhangi bir ilaçta. Mesela siz diyelim ki hipertansiyon hastasınız, hipertansiyon ilacı kullanıyorsunuz. Oradaki söz konusu maddeler zaten orada da var. Yani ilaçlarda var ve o ilacı her gün alıyorsunuz. Her gün alıyorsunuz sürekli. Bunlar sorgulanmıyor da burada aşı daha çok sorgulanıyor. Yani burada bir adeta bilimin yumuşak karnı gibi şu anda gelen geçen aşı olayını biraz gündeme getiriyor daha çok.
Yani ama, haklılık payı olan bir şey üzerinden yanlış bir bilgi mi üretiliyor? Yani evet, alüminyum aynen. Var bazı aşılarda
var,
ama
doğru. Bazılarında var. Sanıldığı kadar problem değil ve bu bağlantı gösterilmiş de değil.
Şimdi otizme geleceğim ama ondan önce başka bir argümana geçeyim. Şimdi bu özellikle aşı karşıtı modern kesim arasında bebek sağlığı ve bebeklere uygulanan aşılar konusunda bir en azından kafa karışıklığı var. Yani evet, kimileri tedirgin, kimileri karşı çıkıyor vesaire. Şimdi şöyle deniyor. Küçük bir bebeğe çok sayıda aşı yapmak bağışıklık sisteminin çalışmasını bozarak pek çok hastalığa yol açabilir. Böyle bir argüman var.
Bu yani böyle bir argüman. Evet, bu argüman gerçekten bir hipotez dahi değil aslında. Çünkü o aşılar sayesinde o bebeklerin hayatı çoğu kez kurtarılmıştır. Garanti altına alınmıştır tarih boyunca. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Yani modern dünyada örneğin aşılanma oranının yüksek olduğu yerlerde bu tür hastalıkların hem daha az olduğunu hem yaşam süresinin daha uzun olduğunu net olarak biliyoruz. Bunu çok iyi yapan sosyal devletler, örneğin işte İskandinav ülkeleri, Almanya gibi örnek verebileceğimiz ülkeler, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yüksektir bunların aşılanma oranları ve çok daha sağlıklı olduklarını ve çok daha toplum düzeyinde ve birey özelinde sağlık sorunlarını çözdüklerini, rahat olduklarını biliyoruz. Yani bu defalarca yapılmış çalışmalar gösterilmiştir tam tersine.
Şu otizm konusuna gelirsek, ben de yayına hazırlanırken öğrendim. Bayağı da ilginç geldi hikayesi. Bu olay şöyle çıkıyor. Andrew Wakefield diye. Bu arada rejiden rica edersek 15 numaralı slaytı o arada biz konuşurken ekrana getirirse. Andrew Wakefield 1998 yılında Lancet dergisinde bir makale yayınlıyor ve aşının, bebeklere uygulanan aşının ileride otizme neden olduğu konusunda bir bilgi içeriyor. Fakat daha sonra yapılan araştırmalar bunun yanlış olduğunu gösteriyor diyeyim. Siz gerisini siz anlatın. Evet.
Şimdi bilim tarihinde böyle ilginç vakalardan birisidir gerçekten Wakefield. Bizim etik dersinde de gösterdiğimiz bir uygulamadır aslında. Çünkü bir şekilde bir nedenle, bir motivasyonu var tabii bunu yapmak için. Muhtemelen ünlü olma bir yandan böyle şeyler olabiliyor. Yani her zaman maddi motivasyon olmasa da bilim insanlarının bazen ünlü olmak, dikkat çekmek, popüler olmak için bazı zorlama işler yaptıklarına tanık oluyoruz. Bunların bir örneğidir Wakefield'ın yaptığı. Yetersiz olacak sayıda hasta, toplam 12 çocuk ile onların yarım yamalak alınmış bilgilerine dayanarak, o çocukların bir kısmında otizm tanısını zorlayarak, yapılan kızamık aşısıyla bunun bir bağlantısı olabileceğini iddia ediyor. 12 rakamı zaten çok düşük bir rakam. Bu rakamın da şu anda mümkün değil yayınlanması. Böyle bir yazının yayınlanması zaten mümkün değil. Lancet'te o tarihte yayınlanması da bizim için nasıl oldu? Gözden kaçmış bir şekilde. Bunu editör zaten bu yazı geri çekildi. Ama yıllar aldı geri çekilmesi.
2010'da çekilmiş. 2010'da. 98'de yayınlanıyor.
Tabii 2010'da. Düşünün yani 12 sene. 12 sene çok uzun bir süre. Çünkü bu dergi, bunu yayınlamış olan bir dergi geri çekmek istemez normalde. Editörler buna direnirler. Ve bu nedenle bu yazı 12 yıl sonra geri çekilmiş oldu. Geri çekilmekle kalmadı. Wakefield meslekten de men edildi. Ama şu an hala faaliyet gösteriyor. Şu anda bizim farkında olarak ya da olmayarak birçok insan Wakefield'ın argümanlarını kullanıyor. Yani bu kişi ve benzeri bir takım ünlüler vesaire bir fon oluşturmuş durumdalar. Bazı fon kaynaklarından da yararlanabiliyorlar, insan hakları vesaire adı altında ve faaliyetlerini sürdürüyorlar. Oysa Wakefield'ın bu öyküsü tam anlamıyla ibretlik bir öyküdür. Biz öğrencilerimize bakın böyle olmayın herhalde gibi anlattığımız çok açık, bariz bir şeydir, çarpıtma öyküsüdür.
Ama sanırım şu anda hikayenin sonunu anlatmadan başa anlatılıyor galiba değil mi? Yani Wakefield tabii, böyle bir makale yazdı, böyle bir şey var deniliyor ama geri kalan kısım
anlatılmıyor. Evet.
Meslekten ihraç edildiği vesaire tabii, anlatılmıyor.
Tabii Wakefield'ın burada cezbeden şey işte kızamıkla otizm bağlantısını bulursa eğer Nobel ödülü alacaktı belki. Hani onu rüyasında görmesi falan gibi şeyler. Yani o anlamda maalesef ne yazık ki böylesi bir şeyi bilim dünyasını yıllarca meşgul etti. Wakefield'ı yanlışlayan onlarca daha çok düzgün makaleler yayınlandı, araştırmalar yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve o dönemde ilginç olan şu, İngiltere'de işte 1998'den sonra başlayan süreçte kızamık vakaları arttı. 2004'te tepe noktasına çıktı kızamık vakaları. Buna istinaden. Yani kızamık aşısı insanlar yaptırmaz oldular. Çünkü o makaleyi referans göstererek. 2010'dan sonra tekrar kızamık İngiltere'nin belli bölgelerinde azalmaya başladı. Ama hani bunu Wakefield'e atfedemeyiz tabii bütün bu hikayeyi ama günah keçisi yapamayız. Avrupa'da kızamık olguları arttı. Örneğin 2017'de 41 bin kızamık vakası saptandı. Sadece İngiltere'de değil, Hollanda, Belçika da özellikle salgınlar bildirildi. Halen de bildirilmekte yer yer.
Başka bir argüman da şu, aşıların tamam bazı başarılar sağlıyorlar ama bir de yan etkileri var. Mesela eğer yanlışsam düzeltin, Amerika Birleşik Devletleri'nde rotavirüs vakalarında galiba bazı bağırsak sorunlarına yol açıyor vesaire sanırım.
Rotavirüs aşısı.
Evet. Buna dayanarak bazı şeyler var. Yani yan etkileri de olabiliyor.
İshal yapabilir. Gibi. Yani şöyle, hani en başta söylediğimiz gibi aslında aşı dediğimiz şey bize hastalığı kısaca bir tanıtmış oluyor. Çok çok çok hafif formunu kişi yaşayabilir. Özellikle canlı olan aşılarda. Çok düşük düzey. Dolayısıyla bu bir yan etkidir. İstenmeyen bir etki diyelim. İstenmeyen etkiler olabilir. En yaygın istenmeyen etkiler yapıldığı yerde kızarıklık, şişlik gibi. Hatta belki o diyelim, koldan yapılıyorsa koltuk altındaki lenf bezlerinin şişmesi. Hatta o akşam bir ateş, yani bir reaksiyon. Sonuçta dediğim gibi hastalığın çok çok çok az bir formu bir şekilde vücuda tanıtıldığı için hafiften bir şey olabilir.
Tetanoz aşısında mesela kol çok ağrır.
Evet, bunun gibi şeyler olur. Bunlar birkaç gün sürecek şeylerdir. Burada bir yarar-zarar dengesi, yine risk hesabı, risk algısı ile ilişkili. Siz örneğin bunu olursunuz ama tetanoz olmazsınız mesela diyelim 5 sene. Bu çok değerli bir şeydir. Yoksa tetanoz olursa, bir kere tanı da konulamazsa ölebilirsiniz. Halen bu dünyanın birçok yerinde bir problemdir.
Ama sonuç olarak bu aşı karşıtlarınınkiler bu daha basit işte kızarıklık gibi vesaire şeyler değil. Demin sistemik. Konuştuğumuz gibi yani böyle yan etkiler.
Tabii. Mesela birisi şunu söyleyebilir. Evet. Efendim işte bilmem ne X aşısı olursanız Alzheimer'ı kolaylaştırıyor. Şimdi bunu saptamak çok zor. Yani böyle bir çalışma yapılmış etmiş değil ama bunu birisi atar bir web sitesinde yazıyor da olabilir. Hiç ben kafadan konuşuyorum. Veya işte şu aşıyı olursanız işte tıbbın açıklayamadığı durumlar özellikle. Şimdi bu bilim karşıtları diyelim buna veya bu şeye benzer post-truth denen hani sosyolojide kullanılan gerçek ötesi diye çevirmek çok doğru olmuyor. Bunlar doğrudan bilim karşıtı. Yani bilim her şeyi açıklayamıyor. Bilimin açıklayamadığı boşlukları kullanarak bunu bir bilim karşıtlığı argümanlar dizisine dönüştürme. Örneğin biz Alzheimer'ı şu an açıklayamıyoruz. Tahmin edebiliyoruz. Yani Alzheimer bir çağın işte neyse uzun yaşayanlarda özellikle yaşamanın bir bedeli olarak karşımıza çıkan bir şey. Şu an dünya Alzheimer'ın bütün dünyadaki bilim insanları, en önde gelen bilim insanları bunun çözümünü bulmaya ya da etkenini bulmaya çalışıyor. Bir sürü tıp literatürünü okursanız Alzheimer'la ilişkilendirilen, nedensellik olmayan virüsler, bakteriler falan bulabilirsiniz. İşte birisi diyebilir ki efendim bilmem ne aşısı işte Alzheimer'e olabilir. Veya otizm aynı şekilde nedeni henüz bilinmeyen. Veya multiple skleroz yine aşılar suçlanmıştır. Nedeni bilinmeyen çaresiz durumlar.
Ama Alzheimer'in neden olduğunu da ispatlayamıyor bir yandan.
Tabii ispatlayamıyor. Şey tabii bunlar bilimin henüz çözemediği karanlık alanlar, gri alanlar. Bu gri alanları bir şey uydurmak tabii kolay. Boşluk çünkü yani. Bu siyah kara delik yani bunlar. Sonuçta bu kara deliklerde bir şeyle bir şeyin ilişkisi diye kafadan atabiliyorsunuz. Karşını ispat etmek şu an için zor ama 10 yıl sonra belki net olacak.
Bazı hastalıklar yok oldu, niye hala aşı yapılıyor diye bir şey var. Mesela şu demin söylediğiniz kızamık vakasında muhtemelen daha bu salgın başlamadan önce birileri dedi ki ya bu kızamık diye bir şey görmüyoruz ki biz artık sağda solda. Tabii. O zaman niye gerek var denildi muhtemelen ve bu salgınlar yavaş yavaş böyle yayılmaya başladı diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum doğru muyum?
Tabii doğru. Şöyle yani bu aslında dediğimiz gibi hani Afrika'da tartışılmıyor belki ama medeniyet geliştikçe ortaya çıkıyor. İşte Türkiye'de de üst sosyoekonomik dilimdeki insanların dert ettiği bir şey daha çok. Yani buna gerçekten ihtiyacı olan kimselerden ziyade bu kesimler tartışıyor. Diyebiliriz ki medeniyet ilerledikçe hastalıklar az görülüyor derken bu sefer korunmak için gerekli aşılar da bir bakımdan tartışılmaya başlanıyor. Ama bu insanların hatası şu, sadece etraflarına bakarak karar veriyorlar. Yani bütünün sadece bir parçasını görerek karar veriyorlar. Oysa biz bütünün tümüne bakmalıyız. Gerçekten eradike edilen hastalıklara aşılanmak zaten aşı önerilmiyor. Örneğin çiçek bunun en güzel örneğiydi. Şu an biz çiçek aşısı olmuyoruz mesela. Ama benim yaş kuşağımın ya da daha büyüklerin kolunda çiçek şeyi vardır. İzi vardır halen. Biz onu taşırız. Çünkü 1978'de eradike edildi çiçek. Eradike edildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, ey ahali, bütün dünyaya duyuru yapıyor. Bakınız bu hastalık artık eradike edildi. Bunun aşısı zaten ortadan kalkıyor. Ama şu an örneğin polio, çocuk felci, biz Türkiye'de görmüyoruz. Son vakamız 1998-99 olması lazım Türkiye'de görülen son vakanın. Ama riskli bir bölgedeyiz. Suriyeli göçmenler, başka şeyler, yine biz bunu olmaya devam ediyoruz. Tümden, dünyadan eradike edilmiş değil, halen yaptırıyoruz gibi. Kızamık eradike edilmiş derken şu anda hortladı. Türkiye'de de ciddi anlamda kızamık vakaları veya aşı yaptırmayan ailelerin sayısı ciddi bir boyuta ulaşıyor. Her sene artıyor.
Onu söyleyelim. 2010 yılında 100 kadar aile çocuğuna aşı yaptırmazken, aşı karşıtlığından dolayı, yani bilinçli olarak yaptırmazken, evet. 2017'de 23 bine çıkmış. Yani 100'den tabii. 23 bine inanılmaz bir artış. Hakikaten Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri yeterli görünüyor. Bir tedbir alınıyor. Yani bilinçlendirilmek tabii. için bir internet sitesi açılmış bildiğim kadarıyla vesaire. Ama yeterli midir sizce bunlar?
Yani sayının giderek artıyor olmasına bakarsak yeterli değil. Daha güçlendirilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı bunu aslında bu durumu kavramış durumda. Hani önemini biliyor ve önem de veriyor gördüğümüz kadarıyla. Bu çerçevede daha çok sivil toplum örgütleriyle, uzmanlık dernekleriyle, örneğin ben Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu gibi uzmanlık dernekleriyle, bu işin içinde olan bilim insanlarıyla, meslek insanlarıyla işbirliği içerisinde işbirliği yapabilir. Yani bu çerçevede örneğin şu ilginç gelir bana her zaman için. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği veya uzmanlık derneklerinin hemfikir olduğu alanlardan birisidir. Bu alanları çoğaltmak lazım. Yani toplum sağlığı için. Çünkü biz bunu tamamen halkın sağlığı, toplumun sağlığı, kamunun sağlığı için düşünmek durumundayız.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu ilaç firmalarını kumpas kurmakla bu konuda suçlayan bir görüş var. Önce hastalığı üretiyorlar, ondan sonra aşısını üretiyorlar.
Evet,
ne dersiniz bu konuda?
Çok aşırı bir konspirasyon teorisi tabii. Yani şu var, hani bu anlamda ilaç sanayi, tüm sanayi türleri belli fırsatları değerlendirir, belli boşluklara doğar zaten. Bu işin doğasında var açıkçası. Ve firmalar da kendileri de rekabet halinde olan bir piyasa bu. Hakikaten bir piyasası oluştu. Belki 50 sene önce öyle değildi. Yani Türkiye'de de veya tüm dünyada aşı daha çok sosyal devletin, koruyucu hekimliğin bir argümanı iken, bir aracı iken, şu anda aslında doğrudan gene bir piyasanın unsuru da oldu. Bu doğru. Yani tedavi unsurları gibi, tıpkı ilaçlar gibi aşılar da alınır satılır, işte bir şey haline dönüştü. Burası doğru ama bir firmanın, herhangi bir X firmasının bir hastalığı yaratıp ondan sonra aşısını yapması çok saçma. Çünkü bütün piyasaya bakıldığında tedavi hizmetleri çok çok daha karlı bir kere. Yani en az 100 kat daha büyük piyasanın toplam pastaya bakarsak, aşı ve tedavi finansına bakarsak bütün dünyanın, tedaviye harcanan paralar çok çok daha fazla. O zaman mesela kanser yapması bir firmanın ve o kanser ilaçları üretmesi çok daha karlı olur. Aşı buna değecek bir alan değil. Zaten çoğu zaman firmalar aşı üretmek için ikna edilirler. Daha çok sivil toplum kuruluşları ya da işte bizim örneğin Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği gibi, çeşitli bilim akademileri gibi kurumlar tarafından İkna edilirler. Bakın böyle bir durum var. Buna lütfen şey yapar mısınız gibi. Onlar da müthiş kar beklentisine girmezler bu alana. Tabii ki kar ediyorlardır muhtemelen ama yan sanayi gibidir bir nevi. Yani şeyin bütün o tedavi hizmetlerinin yanında bir çok daha az bir kısmını tutar bu.
Bir de son olarak şunu soracağım. Şimdi dini gerekçelerle karşı çıkan bazı insanların da şöyle iddiaları var diyelim. Domuz jelatini içeriyor aşılar diye. Var mı öyle bir şey?
Yok. Bu yani birçok aşıda yok. Domuz jelatini diye özel konulan bir şey yok. Hani tek tek prospektüsüne domuz var mı yok mu diye biz bakmıyoruz. Öyle bir alışkanlığımız da oluşmamış açıkçası ama bir kimyasal maddeler söz konusu olduğunda domuz jelatini taşımıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle bir engel olunamaz.
Şimdi geldik, kış mevsimi yaklaşıyor. Grip aşısı tartışmaları da başlar diye tahmin ediyorum muhtemelen. Zira bu mevsimlerde hem grip başlıyor hem grip aşısı tartışmaları başlıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz benden. Şimdi grip aşısı üzerinden gidelim bir de. Grip bir kere, yani biraz önce şöyle bir şey dedik. Şimdi insanlar kuduz olma riski taşıdıkları zaman, köpek, kedi tarafından ısırıldıkları zaman hiç düşünmezler hemen. Kuduz aşısı ne olurlar? Çünkü ucunda ölüm vardır. Ama grip aşısı öyle çok fazla kimse olmaz. Çünkü denir ki grip basit bir hastalıktır. Ne var? 2 gün yatarsın, işte bir nane limon içersin falan veya en kısa...
C vitamini.
Yani C vitamini alırsın vesaire. Evet. Böyle basit bir hastalık mı grip?
İşte grip aslında bazen öldürücü bir hastalık. Yani bir de grip ve nezle çok karıştırılır bizde.
Onu açıklarsanız ben de çok sevineceğim. Evet, çünkü ben de bilmiyorum aslında.
Şimdi nezle... Daha çok hapşırıkla, aksırmayla seyreden, ateşin çok yükselmediği, kişinin müthiş derecede halsiz hissetmediği, daha hafif, ayakta geçirilen, hafiften böyle insanı yoklayan bir hastalıktır nezle. Oysa grip gerçekten kişiyi ciddi anlamda yatağa düşürecek kadar hasta yapan, kas ağrılarıyla seyreden, ciddi kas ağrıları olan, ateşin yükseldiği ciddi bir durumdur. Halk arasında paçavra hastalığı denir. Yani kişiyi paçavra gibi yapıp atmasından dolayı öyle söylenir. Böyle de bir söz vardır. Ve bu anlamda özellikle başka hastalığı olan kimselerde, örneğin şeker hastalığı, kronik kalp hastalığı, nörolojik hastalıklar gibi olan kimselerde öldürücü olabilir. Ve ölen insanlar vardır. Biz bunu tabii ki hastanede çalıştığımız için, hastanede son nokta, terminal nokta olduğundan yoğun bakımlarda gördüğümüz bir durumdur. Yani
o arada da 19 numarayı alabilirsek Ayşe'cim.
Örneğin bizim İstanbul hastanelerinde yaptığımız çalışmalarda, çeşitli çalışmalarda yıllar içinde hep görmüşüzdür. Yüksek oranda %20'ye varan, hastaneye yatmış tabii grip hastalarının %20'sini kaybetmişiz mesela 2016 yılında. Bunu çok rahatlıkla görebiliriz. Kimi kaybetmişiz? Bu kişiler bir kere aşı olmamışlar zaten, aşısız olan kimseler. Tedaviyi de geciktirmeleri durumunda belli bir yaş üstündeki kimseler bunlar, 65 yaşı geçen, zaten bu böylelikle risk grubunu tanımlamış oluyoruz ölen kimselerden, risk grubunu böyle çıkarıyoruz zaten ortaya. 65 yaşın üstünde çeşitli kronik hastalığı olan kimselerin hasta olduğunu, hastaneye yatırılmak durumunda kaldığını ve yoğun bakımda hayatlarının sonlandığını biz tanık oluyoruz sürekli, biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu riski belki buzdağının ucu bu denebilir, doğru. Genç insanlar daha hafif atlatıyorlar, hastalığı az olanlar, hastalık yükü olanlar bunu daha hafif atlatıyorlar. Ama nihayetinde biz o insanları da kaybetmek istemiyoruz. Çünkü o başınıza geldiği zaman, ne bileyim anneniz, babanız bir gripten ölebiliyor. Nezleden ölünmez mesela, çok daha düşük ihtimaldir nezleden ölmek ama grip öldürebilir. Hatta bu pandemi yaptı biliyorsunuz 2009-2010. Yani tüm kıtalarda görülen bir hastalık haline dönüştü. Milyonlarca insan, 6 milyon civarında insan etkilendi. Daha önce olan İspanyol gribinden örneğin 1918 yılında yaşanan İspanyol nezlesi diye geçer. Hatta Nazım Hikmet'in şiirlerinde de vardır bu İspanyol nezlesi diye. İspanyol gribinden 30 milyon insan kaybedildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında kaybedilen insan, bu hasta sayısını demiyorum. Ve dolayısıyla insanlık tarihinde çok önemli bir hafızalarda oradan bir korku geliyor. Bu açıdan korkuldu 2009-2010 yılında işte insanların Türkiye'de %50'den fazla insan hastalandı ama hafif geçti. Hafif geçince bu sefer evrim geçirmiş bir virüstü bu. Çok fazla insanlar ciddiye almadılar. Yani aşıyı T'ye aldılar diyelim o dönemde. Aşı olma oranı yaklaşık %5 ile kaldı. %5 ve altında kaldı. Şu an Türkiye'de aşı olma oranı risk gruplarında %2'dir. %1 çok düşüktür. Bu rakam örneğin İngiltere'de %40'dır, %50'dir. Yani toplumun yarısı aşı oluyor. Farklı bir risk mi onlarınki? Hayır, aynı virüs, aynı şeyden bahsediyoruz. İnsan mekanizması, organizması bizim için aynıdır. Yani her türlü ideoloji, politika, ırk, etik şey tanımaz insan vücudu. Dolayısıyla o insanların riskiyle bizim riskimiz aslında çok büyük fark arz etmiyor. Ama Türkiye'de bu rakam %1-2 iken Amerika Birleşik Devletleri'nde %60-70, İngiltere'de %40-50, Avrupa'nın ortalaması %50 civarında bir aşılanma oranı var. Hı hı. Bu da ilginç bir durum olarak gelir bana.
Şöyle bir iddia var. Ekim ayında aşı oldum, ardından grip oldum.
Evet, bu çok sıkça tekrarlanır. Şimdi grip benzeri hastalık dediğimiz bir hastalık var. Ki bu grip benzeri hastalık gerçekten çok sayıda virüs, bakteri, tıpkı grip gibi yaygın halsizliğe neden olan, kas ağrıları yapan ve ateşle seyreden bir klinik tablo ortaya çıkarabildi. Bu bizim özel olmayan bir tablodur. Birçok hastalıkta bunu görürüz. İşte bununla karıştırılması durumu var. Bizim grip derken sözünü ettiğimiz influenza belli bir etkeninden bahsediyoruz. Ama birçok rahatlıkla size 20-30 etken sayabilirim. Aynı hastalığı yapabilir. Dolayısıyla insanlarımız şunu karıştırabiliyor. Siz grip aşısı olabilirsiniz ama sonra da o gripi değil ama ki koruyuculuk oranı da %60-70 kabul ediliyor otoriteler tarafından. O sözü edilen influenza değil ama başka bir hastalık geçirebilirsiniz.
Ama onun için de ayrıca mı aşı olacağız peki?
Bazı aşıları yok zaten birçoğunun. Anladım. Onların aşıları yok. Ama bu asıl öldürücü olan, tehlikeli olan influenza dediğimiz. Ona karşı biz aşılanmış oluyoruz.
Aşının ne zaman olmalıyız grip aşısı?
Aslında şu an olabiliriz. Ekim ayındayız. Ekim ayı gayet uygun bir ay. Çünkü Ekim'den önce olmak da çok mantıklı değil. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü dünyada görülen en yaygın 3 veya 4 türü saptıyor. Bu türlerden bir aşı üretiliyor. İlaç firmaları bunları referans alarak üretiyorlar. Ve bu her sene de yenileniyor. Her sene ilan ediliyor. İşte şimdi şu anda sanırım yeni aşılar da piyasada var.
Nerede olabiliriz peki bu grip aşısı?
Tabii eczanelerden satın alıp yine hekim ya da sağlık ocaklarında, toplum sağlığı merkezlerinde sanırım ücretsiz risk gruplarına yapılıyor bildiğim kadarıyla. Sağlık Bakanlığı tarafından risk gruplarına. Risk gruplarını da hemen hatırlatalım. İşte 60 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar, yani kalp hastalığı, nörolojik hasta olanlar, şeker hastalığı olanlar gibi kesimler mutlaka yaptırmalılar.
Gebelik?
Gebelik yaptırılabilir, engel değildir. Grip aşısı her aşamasında yapılabilir. Belki bazıları ilk 3 ay derler ama ilk 3 ay diye bir sınırlama da yok aslında. Her zaman grip aşısı gebelik döneminde yapılabilir.
Onunla ilgili iddialar var mı? Yani gebelikte grip aşısı olundu, işte çocukta şöyle şöyle...
Yine gösterilmiş hiçbir şey yok. Anladım. Hiçbir şey yok. Belki arasanız şu an öyle bir noktaya geldi ki sosyal medya böyle bir iddiada bulursa ama benim hatırladığım öne çıkan bir iddia değil o. Ama her döneminde önerilir. Bazı hekimler onun ilk 3 ayda yapılmaması gebeliğin gibi bir önerileri olsa da sonraki aylarda da yine yapılabilir gebelik döneminde.
Peki ne var bu grip aşısının içeriğinde? Çünkü bazı zararlı maddelerin civa gibi mesela bulunduğu da iddia ediliyor.
Alüminyum ve civa yok mesela, bunu söyleyebiliriz. Alüminyum zaten yok, civa da yok. Civa sadece çoklu aşılarda uygulanan antibakteriyel, yani ek bir bakteri üremesini engelleyecek bir madde olması nedeniyle ekleniyor. Zaten grip aşısı öyle bir şekilde yapılmıyor. Tekli dozlar halinde geliyor bize, tek bir kutu içerisinde. Tek kutu içerisinde gelen bu tür aşılarda zaten civa hiç söz konusu değil. Alüminyum da burada yok. Başka aşılarda alüminyum olabilir ama dediğimiz gibi çok engel oluşturacak bir şey değil.
Anladım. Peki grip, MS gibi hastalıklara neden olur mu? Multiple
Sikleroz diye. Hayır, bugüne kadar gösterilmemiştir. İddia edilmiştir ama gösterilmemiştir. Hatta bunun için Dünya Sağlık Örgütü çalışmalar yapmıştır. Genelde bu tür iddialar çıktığı zaman Dünya Sağlık Örgütü konunun uzmanlarını toplar, çalışmalar, raporlar yayınlar. Bu raporlar yayınlandı çok sayıda. Hiçbir nedensellik bağı, ilişki gösterilmiş değil. O pandemik influenza döneminde de hatta televizyonlara da çıkan bir MS vakası vardı. Hatırlarım, hala hatırlarım ama öyle bir şey gösterilemedi. Çin'de mesela, Çin'in avantajı şu, sayı çok, nüfus çok olduğu için milyonlarca kişiye yaptılar. Mesela Çin'de 2012-13 yılında yayınlanan bir yazıda, bizim en iyi dergilerimizde yayınlanan bir yazıda 5 milyon kişi de bunu izlediler ve hiçbir yan etkisinin olmadığını ilan ettiler. Yani bunlar çok önemli yazılardı tabii ki o dönem yapılan.
Peki grip aşısını her sene olmaya gerek var mı?
Evet, bu da şimdi bir soru. Yani biz her sene olacak mıyız gibi de soru haline dönüştürdü. Evet, maalesef öyle. Yani her sene olmakta yarar var. Bunun şöyle bir yararı var. Siz grip aşısını bir kez oluyorsunuz Ama her yıl tekrarladığınız zaman o işte Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 3 veya 4 alt türün bir kısmı tekrar etmiş oluyor. Pekiştirici doz etkisi yapmış oluyor. Bizim rapel dediğimiz, diğer aşılarda uygulanan. Mesela kuduz dedik, kuduzu 5 kez oluyorsunuz. O diğerleri rapel olmuş oluyor. Yani arada bir vücuda hatırlatıcı bir ek doz. Bunun her yıl olması öneriliyor. Yani bu risk faktörlerini taşıyan insanların gerçekten her sene olmasında yarar var. Çünkü ölüm nedeni de aslında kabaca bakarsak pek çok riskin bir araya gelmesiyle zaten söz konusu oluyor. Yani kişide hem bir kalp hastalığı varsa, hem şeker hastalığı varsa, hem o kişi obezse, hem o anda bir de ağır bir enfeksiyon geçirmişse, enfeksiyon orada ölüme neden olan etken olabiliyor. O yüzden bu çoklu etkenleri önemsiyoruz.
Bir de demin şeyi konuştuk, Ekim ayı mesela uygundur dediniz siz ama diyelim biz geçirdik o süreyi, unuttuk veya şu veya bu sebepten olmadık. Aralık'ta, Ocak'ta olsak artık bu saatten sonra bir işe yaramaz denilebilir mi?
Yok, olabilir. Türkiye'nin yıllar içerisinde zaten bakanlık da bunları çok düzgün bir şekilde tutuyor ve yayınlıyor artık influenza vakalar sayısını. Buna bakarsak bizim klinik deneyimiz de onu gösteriyor. Kasım ayı birinci çıkıştır salgın düzeyinde. Salgın derken yani toplumda yayılması anlamında. Salgın lafını bazen korkutucu anlıyor vatandaşlarımız. Salgın korkutucu bir laf olarak biz bakmayız. Yani salgın beklenenden daha fazla vaka görülmesidir. Örneğin yazın değil de işte bu vaka sayısının artışı Kasım ayında olur. Burada bir tepe noktası yapar. İkinci tepe noktasını da Ocak-Şubat'ta yapar. Dolayısıyla Şubat'ta kadar bile bunu rahatlıkla olunabilir. Hani yazında olmak yerine tabii sonbaharı beklemeleri önerdiğimiz şey budur. Takvim budur aslında. Yani sonuçta özetlersem Şubat'a Mart'a kadar aşı yapılabilir.
Gerçi değindik bunların üzerinden geçtik ama gene de son bir sorayım. Sağlıklı olduğuma göre herhangi bir kronik hastalığım yok. Gencim, hamile değilim vesaire. Gene de olayım mı?
Burada risk, bak mesela sağlık çalışanları olmak durumunda. Neden sağlık çalışanları? Çünkü maruziyet var. Yani maruz kaldığınızda virüse, farkında olarak ya da olmayarak, bize örneğin hastalarımız geliyor. Biz her zaman maske takamayız. Bazen muayene ediyor, yani muayene ettiğimiz durumunda vesaire. Bir metreden daha az bir mesafede yaklaştığında kişi bunu bulaştırabilir. Bir metre kritik bir mesafedir. Çünkü farkında olmadan ağzımızdan çıkan damlacıklar olabiliyor. Hapşırırken, hapşırma şart değil, konuşurken bile ağzımızdan bazı damlacıklar çıkabilir ve bu karşı tarafa ulaşabilir. Dolayısıyla bu tür insanlarla olan ilişkileri çok yüksek olanlar, sık sık hastalık geçirdiğini düşünen kimselere özellikle yaşı ne olursa olsun öneririz, yapılması gerekir. Artı hiçbir bu tür maruziyeti olmasa dahi, çocuklarda örneğin, kişiler aşı olsalar bunun bir zararı gösterilmiş değil. Olabilirler. Çünkü çocuklar da okula gidiyorlar. Okulda hani sıkça hastalananlar vesaire varsa, anneler, babalar bundan şikayet ediyorsa çocuklarını hakikaten yaptırabilirler. Yani herkese açık aslında yaş grubu olarak ama bazı kişilere daha fazla vurgu yapmak durumundayız.
Son olarak şu iki şeyi soracağım. Bir AIDS aşısı, iki kanser aşısı. Şimdi bunlar... Rıdığın gelişimi ne durumda? Mesela ya tabii biz konuya yakın olmadığımız için sadece basından takip edebiliyoruz. Çıktı, yok çıkmadı, işte tam öyle değilmiş, öyleymiş vesaire böyle şeyler oluyor. Mesela Küba'da kanser aşısı çıktı deniyor. Daha sonra yok çıkmadı denildi. Sadece akciğer kanseri için denildi. Sadece akciğer kanserinin bir türü için denildi vesaire. Ne durumda bu AIDS ve kanser aşısı?
Evet, mesela... Keşke bir kanserin aşısı olsa da olsak diye düşünüyoruz değil mi? Yani burada hani tartışmıyoruz riski yüksek gördüğümüz zaman. Şimdi HIV aşısı çalışılıyor bazı merkezler ama şu an yok, henüz yok piyasada. Kanser aşıları da oturmuş değil. Küba'nın bir takım çalışmalar yaptığını biliyoruz. İlginç bir tabii ülke Küba. Yani hakikaten rekombinant DNA teknolojisinde büyük ilerlemeler sağlamış ama teknolojisiyle de biraz da arkadan gelen bir noktada. İllaki hani Küba'nın yaptığını başka ülkeler de çok rahatlıkla yapabiliyor. Ama oraya özel yatırım yaptıkları için kanserde özellikle bazı aşılar peşindeler. Fakat %100 oturmuştur, uygulanmalıdır dediğimiz bir aşı yok şu anda bu tür aşıların. Umut veren şeyler var elbette. Umut vaat ediyor. Tıpkı AIDS aşısında olduğu gibi. Hı hı. Umarım bir gün olur. Ve işte böylesi bir beklentimiz de var bir yandan, değil mi? Yani keşke bir aşı olsa da, yaşlılık aşısı olsa mesela, keşke yaptırsak gibi. Çok alıcısı olacağından eminim mesela.
Alzheimer aşısı gibi.
Buradaki olay risk algımıza göre şekilleniyor elbette. Hı. Ama bu tür kronik hastalıkların aşıları maalesef yok. Veya diyabet aşısı diye, hipertansiyon aşısı. Evet, evet. Bütün bunlar yani bir hastalığı olmadan evvel önlemek üzere yapılan, üretilen moleküller. İnsanlık ve tıp buraya doğru gidecek elbette. Ha, buraya gittiğimiz zaman beklenen yaşam süremiz şu an 75 ise Türkiye için, bu rakam 100 olacak belki. Yani veya 120 olacak. Buraya doğru gidiyor. İyi mi olur, kötü o ayrı. Hani dünya sosyolojisi, şusu busu, onun üzerine tartışılır ama hakikaten tıbbın gittiği yerler burası.
Son kapatmadan önce bir de şeyi sorayım. Hepatit aşısını sorayım. Evet. Onu da olmak lazım mı? Ne kadar zamanda? Şu tek an, seferde mi olunuyor bu? Sonra bitiyor mu yoksa devamlı olmak gerekir mi?
Şu an zaten programımızda var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın aşı programında var. Çocuklarımız doğduktan sonra oluyorlar hepatit B aşısını. Bu tabii büyük bir ilerleme getirdi. Türkiye'de 30 sene evvel diyelim ki hepatit B prevalansı sıklığı toplumda %10'du. Güneydoğu'ya gittiğinizde bu rakam %20'ydi. Düşünün 5 kişiden birisi hepatit B taşıyordu. Ve bunu bulaştırıcı olduğunu da düşünürsek gerçekten büyük bir problem. Türkiye İtalya ile karşılaştı. İtalya da Türkiye gibiydi. Özellikle güneyi. Ama şimdi bu rakam, bu sıklık %10'lardan, %15'lerden %2'ye, %3'e kadar indi. Bu büyük bir ilerleme. Çünkü kişiler hepatit B olduğunda bu hepatit B virüsü kronikleşiyor. Kronikleşerek karaciğer hastalığına neden oluyor. Kronik karaciğer problemleri ve siroz nedeniyle de kişinin kaybı söz konusu oluyordu. Kansere neden oluyor. Yani kanserojen bir virüs aynı zamanda. Dolayısıyla kanser yapan bir virüs. Yani işte böyle bir kanser aşısı diyebiliriz mesela hepatit B'ye.
Peki yani bebekken olduk, sonra tekrar olmamız gerekiyor mu?
Yok, gerekmiyor.
Ömürde bir kere oluyorsunuz.
Oluyoruz değil? Ama koruyucu olup olmaması %5 ihtimal tutmama durumu var. %5. O da en çok sigara içenlerde, obez olan kimselerde, şişmanlarda, kronik hasta olanlarda %5 ihtimalle tutmuyor. O zaman tekrar etmek gerekiyor dozunu. Hekime tekrar gidip kontrol dahilinde bu aşıyı tekrar olmak gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Bir şey daha ekleyelim tabii, son buyurun. Olarak. Şimdi bu da bir yine sosyolojiyi de içeren bir tartışma. Efendim aşı yaptırmak yaptırmamak bir insan hakkı mıdır değil midir üzerinden konuşuluyor. Yani ben çocuğuma aşı yaptırmıyorum veya kendim olmayacağım, bu bir benim insanlık hakkımdır, insan hakkıdır gibi düşünebilir miyiz acaba? Bireysel hak. Şimdi burada da bir kafa karışıklığı var aslında. Aslında enfeksiyon hastalıkları, dolayısıyla aşılar toplumsal unsurlar. Örneğin kanser olduğunuzda veya kalp hastası olduğunuzda bu sizi bağlar tek başınıza. Bunu bulaştırmazsınız başka kimseye ama enfeksiyon hastalıkları bulaştırabilirsiniz. Siz çocuğunuzu aşı yaptırmadığınız zaman aslında komşunun çocuğunu da ya da okul arkadaşına riske atıyorsunuz. Dolayısıyla bu kamuyu ilgilendiren bir durum. Bu gibi durumlarda aslında hukukta da boşluklar var. Türkiye'de hakimlerin, işte savcıların her neyse bunu bilmeleri gerekiyor. Bu kamusal bir durum. O nedenle enfeksiyon hastalıkları kamusal, yani toplumsal hastalıklardır deriz. Buna kamu sağlığı adına, toplum sağlığı adına sağlık otoritesinin karar vermesi gerekiyor ve planlaması gerekiyor. Dolayısıyla bireysel haktan ziyade toplum sağlığını korumak üzere devlet bunu rahatlıkla müdahale edebilir. Böyle dediğiniz zaman bir felsefi tartışmaya giriyorsunuz ama durum
yani budur. Zorunlu olmalı diyorsunuz.
Evet.
Siz.
Tartışılmaz.
Peki. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
ederim. Konuk olduğunuz için sağ olun. Bu akşam Bilim Akademisi üyesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Önder Ergönül ile birlikte aşı konusunu konuştuk. Aşı karşıtlarının argümanlarını değerlendirdik. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış diye. Grip aşısı olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Bu konuyu da konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah faydalı olmuştur. Hoşça kalın.